Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel'asr. İnnel insâne lefî husr. İllel lezîne âmenû ve amilus sâlihâti ve tevâsav bil hakk. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Ordibehş 1403, Hicri Kameri 18 Şevval 1445 ve Miladi Takvimle 27 Nisan 2024 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haber kuşağını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, medya savaşı pususunda gerçek vaat operasyonu, Düzenli Hayat, Haft Evreng ve Hidayet Hadisi adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma namazı hatibi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin milletin güçlü kolları olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi İran'ın Afrika'ya bakışının stratejik ve kolektif çıkarlara dayandığını söyledi. Çin, Siyonist rejime karşı İran meşru yanıtına destek verdi. İran İnsan Hakları Merkezi, Amerika'nın insan hakları konusunda yorum yapma yetkisinin olmadığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Beyaz Saray'ın insan hakları konusunda yorum yapacak ahlaki yeterliliği olmadığını belirtti. Ve Irak Derinişi Hayfa Limanı'na İHA saldırısı gerçekleştirdi. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı hatebi, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri milletin güç dolu kollarıdır ve dinin izzetinin nedenleridir, dedi. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi, Tahran'ın Cuma namazı hutbelerinde İran'ın İsrail karşıtı cezalandırıcı gerçek vaat operasyonuna değindi ve şunları belirtti. İslami nizamın Siyonist rejimden almış olduğu yerinde bir intikam, mütevazi cezalandırmaktı ve haltı yine tekrarlamak isterlerse daha sert bir tokat yiyecekler. Tahran Cuma namazı hatibi bu operasyonda düşmanın İran'ın slogan ile beraber uygulama ehli olduğunu iyice anladığını dile getirerek şunları hatırlattı. Bu operasyonda İran Silahlı Kuvvetleri sadece İran'ın Şam'daki Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne saldırmış olan Kışlayı hedef aldılar ve bu konu İran'ın akıllılığının göstergesiydi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İran'ın Afrika'ya bakışının stratejik ve kolektif çıkarlara dayalı olduğunu belirterek, iki ülkenin üst düzey yetkililerinin işbirliğini geliştirme ve genişletme konusundaki kararlılığına vurgu yaptı. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, 2. İran-Afrika Uluslararası Zirvesi oturum aralarında Zimbabwe Cumhurbaşkan Yardımcısı Konstantino Chiunga ile görüşerek, İran'ın Afrika ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirmesine yönelik yaklaşımına işaretle, bu zirveye katılmayı ve fuarı ziyaret etmeyi Afrika kıtasındaki yetkililerin İran'ın çeşitli sektörlerdeki kapasitelerini tanıması açısından çok değerli bir fırsat olarak değerlendirip, İran'ın bu kapasiteleri paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı. Zimbabwe Cumhurbaşkan Yardımcısı Konstantino Chiunga, bu toplantıda özellikle İslam devriminin zaferinden sonra iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin uzun geçmişini işaretle İran'la bu yakın ve eski ilişkilere dayanarak daha fazla ticari ve ekonomik etkileşimin ve işbirliğinin genişletilmesi çağrısında bulundu. Chiunga, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afrika ülkelerine yönelik politikasını ilkeli ve güven verici şeklinde nitelendirerek ülkesinin İran'la işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Afrika kıtasıyla ilişkilerin geliştirilmesini İran İslam Cumhuriyeti'nin önceliklerinden biri olarak değerlendirdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, 2. İran-Afrika Uluslararası Konferansı oturum aralarında Burkina Faso Başbakanı Kelemde Tambela ile bir araya gelerek, Afrika kıtasıyla ilişkilerin gelişimini İran İslam Cumhuriyeti'nin önceliklerinden biri olarak gördüğünü ifade ederek, İran'ın çeşitli sektörlerde kapasiteleri ve ilerlemesine işaretle Burkina Faso dahil Afrika ülkeleriyle işbirliği yapmaya ve bu kapasiteleri paylaşmaya hazırız açıklamasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu görüşmede ayrıca iki ülke ortak komisyonunun etkinleştirilmesi de dahil olmak üzere İran ile Burkina Faso arasındaki ilişkileri güçlendirecek mekanizmaların kurulmasının hızlandırılması zaruretini vurgulayarak İran'ın sanayi ve madencilik, tarım, petrol ve enerji, bilim ve teknoloji gibi çeşitli sektörlerde çok iyi kapasitelere ve önemli ilerlemelere sahip olduğuna değinerek şunları kaydetti. İran, Afrika kıtasının kalkınma ve ilerlemesi için mevcut büyük kapasitelerini göz önünde bulundurarak Burkina Faso'da dahil olmak üzere Afrika ülkeleriyle işbirliği yapmaya, etkileşime girmeye ve bu kapasiteleri paylaşmaya hazırdır. Burkina Faso Başbakanı Kelemde Tambela da bu görüşmede Batı medyasının İran İslam Cumhuriyeti'ne dair yanlış ve çarpık bir imaj sunmaya çalıştığına dikkat çekerek, Batı propagandasının aksine İran'ın bağımsız gelişmekte olan ve ileri bir ülke olması, bu ülkeyle çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin çekiciliğini ikiye katlamıştır ifadesinde bulundu.
İran Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticarethane Geliştirme Komisyonu Sözcüsü, İran ürünlerinin 39 Afrika ülkesine ihraç edildiğini duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Seyyid Ruhullah Latifi, İran ile Afrika arasındaki ikinci uluslararası toplantıyla eş zamanlı olarak 1,3 milyar nüfusu ve 54 ülkesi ile Afrika kıtası ticari ve ekonomik ilişkiler alanında büyük bir fırsattır ifadesine bulundu. Bu dönemde Cezayir, Mısır, Libya, Tunus, Cibuti ve Fas'a ihracatta artış gördük diyen İran Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticarethane ve Uluslararası İlişkileri Geliştirme Komisyonu Sözcüsü, Afrika kıtasıyla ekonomik ilişkilerin gelişmesinin önündeki engellere ilişkin şunları söyledi. İranlı ve Afrikalı iş insanları arasında kapasitelerin farkında olmamak, ucuz, sürekli ve kapsamlı ulaşımın olmaması veya eksikliği, para ve dövizin doğrudan hareketinin önündeki engeller, İran ile Afrika kıtası arasında ticaretin veya doğrudan ticaretin gelişmesinin önündeki engeller arasında yer alıyor ki hükümetlerin iradesiyle bu engellerin kaldırılması ve özel sektörün peşine düşülmesinin İran'ın bu kıtayla ticaretini bir ölçüde hızlandıracağını düşünüyoruz.
Çin Savunma Bakanı, İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Pekin'in Tel Aviv'in eylemine tepki olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin meşru hakkını desteklediğini ifade etti. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Garayi Aştiyani, Cuma günü Astana'da Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 21. Savunma Bakanları toplantısının oturum aralarında Çin Savunma Bakanı Dang Jun ile yaptığı görüşmede Çin'in bölgedeki gelişmelere ilişkin tutum ve görüşlerini takdir ederek özellikle Siyonist rejimin Şam'daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümüne saldırısını kınayarak şunlar söyledi. Bölgede son dönemde yaşanan gerginlikler ve Gazze'deki içler acısı koşullar, Amerika'nın bölgedeki istikrarı bozan eyleminin ve çocuk katili İsrail rejimine verdiği desteğin sonucudur. İran Savunma Bakanı ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Çin ziyaretine ve iki taraf arasında kapsamlı işbirliği programının imzalanmasına dikkat çekerek şunları ekledi. Bölgesel ve uluslararası güvenlik sorunlarının çözümü için tarafların daha fazla işbirliği ve yakınlaşması gerekiyor. Çin Savunma Bakanı Dang Jun da bu görüşmede Batı Asya bölgesindeki gelişmelere işaretle İsrail rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümüne saldırısını kınayarak bu eylem uluslararası hukuku ihlal ediyor ve Pekin bu eyleme yanıt olarak İran'ın meşru hakkını destekliyor ifadesinin altını çizdi.
İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Merkezi, Amerika'nın hileli girişimle insan haklarının durumuna ilişkin yanıltıcı raporu yayımlamasını kınayan bir bildiri yayınladı ve Amerika'nın insan hakları konusunda yorum yapma yetkisinin olmadığını bildirdi. Gazze şeridinde Siyonist rejimin işlediği insanlığa karşı suça ve soykırıma verdiği kapsamlı destek nedeniyle kamuoyunun baskısı her zamankinden daha fazla maruz kalan Amerika Dışişleri Bakanlığı, Washington'un savaş çığırtkanlığı ve insan hakları karşıtı politikalarına karşı hem Amerika'da hem de dünyanın diğer ülkelerinde kapsamlı protesto hareketleri oluştuğu bir dönemde bir başka ikiyüzlü eylemle İran'da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde insan haklarının durumuna ilişkin olduğunu iddia edilen yıllık raporu yeniden yayımladı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Yargı Erkin'in İnsan Hakları Merkezi Cuma günü yayımladığı bildiride şunları duyurdu. Bu rapor her ne kadar İran karşıtı medyada yanlış, asılsız ve belgesiz veri ve bilgilerin kasıtlı olarak tekrarlanmasından başka bir şey olmasa da bu iddiaların sömürgecilikten savaş çırtkanlığına, atom bombası kullanımına, darbelere, halkçı ve demokratik hükümetlerin devrilmesine, insan hakları ve ulusların haklarının her türlü ağır ihlalini gerçekleştiren bir rejim tarafından yapılması ve terörün bir araç olarak kullanılması, üretimi ve yayılması onun sicilinde siyah ve rezaletle dolu ve aynı zamanda acı ve iğrenç bir espridir. İran Yargı Erkin'in İnsan Hakları Merkezi'nin açıklamasında şunlara değinildi. Geçtiğimiz 10 yıllarda Amerika, İran gibi ülkelere karşı çok çeşitli yasa dışı ve zalimane tek taraflı yaptırımlar uygulayarak insan hakları ve temel insan özgürlükleri üzerinde kötü etkiler ve sonuçlar bıraktı.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Filistin yanlısı öğrencilere yönelik baskılara değinerek Amerikalı yetkililerin insan hakları, kadın hakları ve ifade özgürlüğü konularında yorum yapma yetkisine sahip olmadığını belirtti. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasir Kenani dün yaptığı açıklamada Siyonist rejimin cinayetlerini protesto eden öğrencilere karşı Amerikan polisinin uyguladığı vahşeti gösteren bir videoyu yeniden yayınladı ve ilk sosyal medya hesabında şunu yazdı. Amerikan polisi Filistin'i destekleyen ve Amerika'nın cani Siyonist rejimi destekleme politikasını protesto eden üniversite profesörlerine karşı uyguladığı şiddetli muameleyi gösteren talihsiz görüntülerin yayınlanması, Amerikan hükümetinin davranışlarındaki söylem ve eylem arasındaki uçurumu küresel yargıya bıraktı. Amerika'da Gazze şeridi halkına destek vermek ve İsrail saldırılarını durdurmak için yapılan öğrenci protestoları genişleyerek Harvard, Texas, Brown ve Güney Kaliforniya üniversitelerine kadar ulaşmıştır. Amerikalı öğrencilerin ve gençlerin barışçıl ve giderek artan protestolarına karşı şiddet ve polis araçlarının kullanılması ve polis üniversite ortamına girmesi bu ülkenin ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü ilkesine ilişkin iddialarına aykırıdır ve çevre ve bilim merkezlerini güvenlik haline getiriyor.
Amerika Senatosu'ndaki önemli Yahudi isimlerden biri olan bağımsız Vermont Senatörü Sanders, X hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu'nun Gazze'deki politikalarını eleştirdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Bernie Sanders, Amerikan üniversite kampüslerindeki yayılan Gazze'ye destek ve İsrail'e tepki gösterilerini antisemitik olmakla suçlayan Netanyahu'ya, "Hayır Bay Netanyahu, 6 aydan daha kısa bir zamanda sizin aşırılıkçı hükümetiniz, %70'i kadın ve çocuk, 34 binden fazla Filistinli öldürmesine ve 78 binden fazlasının yaralanmasına dikkat çekmek, antisemitizm ya da Hamas yanlısı olmak değildir," diye seslendi. Sanders, Netanyahu yönetiminin Gazze'deki 221 binden fazla evi yerle bir ettiğini ve 1 milyondan fazla kişiyi evsiz bıraktığını kaydederek, bu saldırılarda Gazze'nin elektrik, su ve kanalizasyon altyapısının tamamen yok edildiğine dikkat çekti. İsrail Başbakanı Netanyahu, önceki gün yayımladığı bir video mesajında Amerika üniversitelerinde yayılan Gazze'ye destek gösterilerinin Yahudi karşıtı gösteriler olduğunu ve Biden yönetiminin antisemitizme karşı gereken adımları atması gerektiğini savunmuştu.
Irak İslami Direnişi, cumartesi günü erken saatlerde bir bildiri yayınlayarak işgal altındaki Filistin'in Hayfa limanındaki hayati bir hedefin bir İHA tarafından hedef alındığını belirtti. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Irak İslami Direnişi'nin bildirisinde İsrail rejiminin sivilleri hedef alma suçlarına karşılık olarak bu rejimin hedeflerine yönelik saldırıların devam ettiğini vurgulanmıştı. Irak İslami Direniş grubu işgal altındaki topraklara yönelik geçmiş operasyonlarda Siyonist rejimin Gazze şeridindeki saldırılarına devam etmesi halinde bu rejim mevzilerine yönelik operasyonlarını yoğunlaştıracağı uyarısında bulunmuştu. Direniş güçlerinin savaş medyasının yakın zamanda yayınladığı infografiklere göre Aksa Tufan operasyonundan bu yana geçen son 200 günde Irak İslami Direnişi 243 operasyonda Irak'ta 90 işgal altındaki hedeflere ise 65 ve Suriye topraklarında 88 saldırı gerçekleştirdi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Yemen'in Sade semalarında bir Amerikan MQ-9 insan savaş aracını hedef alarak düşürdü. El Meyadin televizyon kanalının haberine göre yayımlanan görüntüler, Kuzey Yemen'deki Sade eyaletinin hava sahası üzerinde gelişmiş bir Amerikan MQ-9 İHA'sının düşürülmesini gösteriyor. Düşürülen İHA, Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürülen 30 milyon dolar değerindeki 3. Amerika İHA'sıdır.
Reuters'in Beyaz Saray'dan bilgili bir kaynaktan naklen aktardığına göre Amerika Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında önümüzdeki ay yapılması planlanan toplantı ertelendi.
Ve İran milli futsal takımı Asya Kupası yarı finalde Özbekistan'ı yenerek finale yükseldi. Mer Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tayland'ın ev sahipliği yaptığı 2024 Asya Futsal Kupası'nın ikinci yarı final maçında İran milli futsal takımı dün Özbekistan'la karşılaştığı maçta 3-3'lük beraberliğin ardından yasal ve uzatmalarda penaltı atışlarına geçildi ve maç İran milli takımının 5-4'lük skoruyla sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Ordibeş 1403, Hicri Kamiri 18 Şevval 1445 ve Miladi 27 Nisan 2024 Cumartesi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Ordibeş 1360 yılında Irak'ın Basri rejiminin İran'a dayattığı zorunlu savaş cephelerinde İran'ın cesur askerlerinden Ali Ekber Şirudi şehit düştü. Şehit Şirudi, İran İslam Cumhuriyeti ordusunun hava kuvvetlerinin profesyonel pilotlarından olup, İslam devriminin zaferi ardından İran'ın batısında yabancı devletlere bağlı olan satılmış piyonlar ve münafıklarla mücadele etti. Bu bölgenin yabancı güçlerden destek alan münafıklardan temizlenmesinde büyük katkısı vardı. Şehit Şirudi bir askeri operasyon sırasında görevini başarılı bir şekilde ifa ettikten sonra Allah yolunda uzun zaman arzu ettiği şehadet mertebesine ulaştı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Ordibeş 1367'de Arabistan'da Suud rejimi hükümdarları İran İslam Cumhuriyeti ile olan münasebetlerini kestiler. İranlı hacı adaylarının Suud rejiminde Hicri Şemsi 9 Mordad 1366'da Mekke'de kanlı cumada katliam edilmeleri ardından İran'la Arabistan arasındaki münasebetler ve Arabistan'daki İranlı diplomatların sayısı da en düşük seviyeye indi. Suudi Arabistan'ın İran Büyükelçiliği üyeleri de uzun zaman önce Tahran'ı terk etmişti. Nihayet 28 Nisan 1986'da iki taraf arasındaki siyasi ilişkiler tamamen kesildi. Hatta Beytullah'il Haram'a ve İslam Peygamberinin türbesine hacıların gönderilmesi bile 3 yıl boyunca durduruldu. İki ülke arasındaki ilişkilerin kopması, Suudi Arabistan'ın İran İslam Cumhuriyeti ile savaşta Saddam rejiminin en büyük mali destekçisi olduğu bir dönemde meydana geldi. Ve bu girişim Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni oluşan düzenine karşı siyasi, ekonomik ve askeri baskı çemberini sıkılaştırma uygulamalarıyla uyumluydu. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Ordibeş 1368'de İranlı ünlü siyasetçi ve araştırmacı İhsan Taberi vefat etti. Hicri Şemsi 1295'de İran'ın Sari kentinde dünyaya gelen İhsan Taberi gençliğinde Marksizm düşüncesine yöneldi. Ve Hicri Şemsi 1316'da 52 kişiyle birlikte Rıza Şah zindanlarına düştü ve Rıza Han'ın sürgün edilmesine dek zindanda kaldı. Taberi daha sonra Tude Partisi'nin faaliyetlerine katıldı ve Hicri Şemsi 1327 yılında Şah'a düzenlenen başarısız suikast ve Tude Partisi'nin yasa dışı olduğunun ilan edilmesinin ardından ölüm cezasına çarptırıldı. Bu olaydan sonra Moskova'ya gitti. İhsan Taberi 9 yıl Sovyetler Birliği'nde kaldıktan sonra Doğu Almanya'ya gitti ve orada uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Arapça, Pehlevi, Rusça, Almanca, İngilizce, Fransızca, Azeri Türkçesi ve İstanbul Türkçesi dillerine aşinaydı
ve uzmanlığı tarih, felsefe ve edebiyat alanındaydı. Taberi 30 yıl aradan sonra halk ayaklanması ve İslam devrimi ile aynı dönemde Hicri Şemsi 357'de İran'a geldi ve Tude Partisi'ni yeniden açarak siyasi faaliyetlerine devam etti. Hicri Şemsi 362 yılında bu partinin İslami sisteme karşı çok sayıda komplosunun ortaya çıkarılmasının ardından faaliyetlerinin İslam Cumhuriyeti'nin çıkarlarına aykırı olduğu kabul edildi ve partinin liderleriyle birlikte İhsan Taberi tutuklanarak hapsedildi. İhsan Taberi hapishanede kendisinin ve partisinin hatalarını kabul etti ve bu bağlamda Kecrahe kitabını yazdı. Ayrıca Ahmet Kesrevi, Sadık Hidayet ve Seyit Hasan Tagizade'nin ölümünden sonra yarım kalan düşüncelerinin incelendiği Yanlış Düşünce Değerli Yenileri kitabının yazılması üzerinde çalışıyordu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Medya savaşı hususunda
gerçek vaat operasyonu.
Gerçek vaat operasyonunun gerçekleştiği ilk saatlerden itibaren normalleştirmeye çalışma söylemlerinin arttığına veya İran Silahlı Kuvvetleri'nin bu stratejik ve akıllı eyleminin etkisiz olduğuna şahit olduk. Görünen o ki Siyonist rejim askeri boyuttaki yenilginin ardından Anlatılar Savaşı'nı kazanmayı amaçlıyordu.
Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar sabahı İran Silahlı Kuvvetleri balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla ırkçı İsrail'in Negev bölgesi ve Nevatim hava üssündeki hedeflere saldırı düzenledi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu, Siyonist rejime yönelik misilleme operasyon adını gerçek vaat olarak adlandıran bir bildiri yayınladı. İran'ın ırkçı İsrail rejimine yönelik bu misilleme ve intikam gerçek vaat operasyonunun uygulamaya konduğu ilk saatlerden itibaren Siyonist rejim ve medyasının çeşitli söylemlerine maruz kaldı. İran devrim muhafızlarına ait füze ve insansız hava araçlarının demir kubbeyi aşarak Nevatim askeri üssündeki hedefleri vurmasının ardından askeri boyutta mağlup olan Siyonist rejim, bu askeri harekata ilişkin Anlatılar Savaşı'nı kazanmayı ümit ediyordu. Irkçı İsrail rejimi tarafından yapılan bu anlatıların bir kısmı normalleştirme girişimi veya gerçek vaat operasyonunu beyhude olarak nitelendirmekten ibarettir. Öte yandan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Siyonist rejimin cinayetlerine karşı cesur, kararlı, zeki, sınırlı, aynı zamanda etkili eylemi, İran'ın çatışmacı politikalarında ve İsrail'le çatışmadaki direniş ekseninde yeni bir sayfa açtı. Gerçek vaat operasyondaki İran'ın kararlı eylemi, İran'ın işgal altındaki topraklardaki çıkarlarına yönelik tehdidin kökenine yönelik bir darbe sayılırdı. Bu arada gerçek vaat operasyonun işleyişinin Siyonist rejime karşı direniş cephesinin yeteneği ve kabiliyetlerinde yeni bir sayfa açtığı da belirtilmelidir. Bu başarılı operasyon, İsrail makamlarının demir kubbe sisteminin aşılmaz olduğu yönündeki iddialarına rağmen, İran füzelerinin ve insansız hava araçlarının bu sistemi aşarak hedefleri vurduğunu ortaya koydu.
Gerçek vaat operasyonunun sonuçlarının bir diğeri de Siyonist rejimin askeri ve stratejik altyapılarına karmaşık güvenlik katmanlarıyla dahi saldırının mümkün olmasıydı. İslam devrim muhafızlarının Siyonist rejimin Nevatim askeri üssünü hedef alan söz konusu kararlı eylemi yalnızca bir savaş stratejisine dayanmakla kalmıyor, aynı zamanda bir siyasi stratejinin kalbinde tamamlanmıştı. Bu siyasi stratejinin Amerika ve İsrail'in savaş çığırtkanı yetkililerine açık bir mesajı vardı. Bu mesaj, İran'ın her zaman tehditleri püskürtmeye hazır olduğu ve her türlü tehditle müdahaleye uygun zamanda karşılık vereceği yönündeydi.
Saldırgan rejime yönelik gerçek vaat misilleme operasyonunun muhtelif boyutları vardı. Devrim muhafızlarının bu operasyonu sürpriz olmadı. Gerçek vaatin gerçekleşmesi yalnızca askeri açıdan önemli olmayıp İslam devrim muhafızları teşkilatı sürpriz ilkesine uymak zorundaydı. Bu savaşın öncüsü olan bir grup gelişmiş insansız hava aracının açık ve görünür uçuşları gerçek vaat operasyonunun siyasi ve psikolojik önemini göstermiş oldu. Gerçek vaat operasyonunun başlamasından 72 saat önce diplomasi sırasında bölge ülkelerinin bilgilendirilmesi sürpriz ilkesinin hedeflenmediğinin bir başka göstergesi sayılır. Ekonomik merkezleri veya kentsel altyapıyı hedef almamak, güvenlik ve askeri merkezlere odaklanmak bu operasyonun siyasi mantığını gösteriyor.
Hedef almadaki dikkat ve hassasiyet İran füzelerinin işgal altındaki toprakların sınırlarına güvenli bir şekilde geçişi, çeşitli mermilerin ateşlenmesi, İsrail'in hava savunma sistemlerinin işleyişinin tespit edilmesi, Amerika'nın gerilimi önlemek için dizginlenmesi, tüm bunlar gerçek vaat operasyonunun olgunluk ve stratejik hesaplamalarının göstergesidir. İran'ın ırkçı rejim İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlenen saldırı ve terör suçuna yanıt olarak harekete geçmesi, direniş cephesinde Siyonist rejime karşı koyma konusundaki özgüveni ve motivasyonunu artırmış oldu. Söz konusu operasyon, İsrail'in tahakküm ve baskı yapılarının en üst düzeyde olduğunu teyit eden toplumsal gücün desteğiyle bölgedeki kolektif iradenin olgunluğunu ortaya koydu. Bundan önce Filistin direnişinin 7 Ekim'de düzenlediği Cesur Aksa Tufanı harekatı, bölgedeki direniş cephesinin daha da olgunlaşmasına ve Kudüs'ü savunma eylemlerinin devamına zemin hazırlamış ve Irak, Yemen, Suriye ve Lübnan'daki İslami direniş sayesinde Siyonist rejimin suçları ve cinayetlerine karşı birleşik ve güçlü bir cephe oluşturuldu.
İran devrim muhafızları ordusunun saldırgan rejime yönelik düzenlediği gerçek vaat operasyonunun muhtelif siyasi ve stratejik başarılarına rağmen İsrail yetkilileri ve medyası bu operasyonu küçümsemeye ve hedeflerini çarpıtmaya çalıştılar. Irkçı rejim askeri boyuttaki yenilginin ardından gerçek vaat operasyonuyla anlatılar savaşını kazanmayı umut ediyor. Bu rejim, İran'ın bu siyasi, askeri, tarihi ve belirleyici eylemini her yolla normalleşme fırsatına dönüştürmeye çalışmakta. Aynı zamanda kamuoyu ve dünya nezdinde baskı oluşturmakta. Elbette İsrail yetkilileri, İran'ın Nevatim askeri üssüne saldırısıyla ilgili haberlerin sansürlenmesini ve sınırlı yayınlanmasını da medya politikası haline getirdi. Gerçek vaat operasyonu sırasında işgal altındaki topraklarda İran füzelerinin isabet ettiği önemli noktalardan biri de işgal altındaki toprakların güneyindeki Negev çölünde bulunan Nevatim Hava Üssü oldu. Nevatim Hava Üssü İran'a 1100 kilometre uzaklıkta Negev çölündeki Bahr el-Seba şehrinin 15 kilometre güneydoğusunda bulunmaktadır. Irkçı rejim ordusunun en önemli hava üssü olan bu üs, Siyonist rejimin hava kuvvetlerinin sözleşme çerçevesinde Amerika'dan satın aldığı son F-35 uçaklarının ana hangarıdır. Bu üs aslında 103. Süper Herkül Nakliye Destek Filosu'nun F-35 savaş uçaklarının 116. ve 140. operasyonel filolarının 117. eğitim filosunun 122. istihbarat casusluk filosu, özel başkanlık uçağının hangarı ve Siyonist rejimin birçok üst düzey casusluk unsurunun karargahıydı.
Tahran Radyosu.
İbranice yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesi şöyle yazdı. Siyonist rejimin güvenlik kurumları halk arasında korku ve panik oluşturup halkın İsrail topraklarını terk etmesi korkusuyla bu haberi halktan gizliyor. Maariv gazetesi de şunları yazdı. İsrailli analistler İsrail'in hava savunmasının İran'ın saldırılarının yalnızca %84'ünü püskürttüğünü belirtiyor. Negeb'deki Nevatim üssündeki video kliplerin analizi füzelerin 4 hedefi vurduğunu gösteriyor. Maariv ayrıca mevcut videoların Ramon hava üssünde 5 noktanın vurulduğunu gösterdiğini de sözlerine ekledi. Bu gazeteye göre Cebel el-Şeyh bölgesindeki bilgi üssüne ve Nevatim hava üssüne yapılan saldırı Siyonist rejimi ve onun hava savunma sistemlerini de büyük maliyetler getirdi. İbranice medya, Siyonist rejimin İran'ın insansız hava araçları ve füzelerini engelleme girişiminin Siyonistlere 1,3 milyar dolara mal olduğunu ortaya koydu. Siyonist rejimin Kanal 12'si de Siyonist rejimin tüm savaş uçaklarının İran tarafından hedef alınma korkusuyla havada uçtuğunu bildirdi. Uzmanlar İran'ın İsrail'e saldırısının uzun vadeli bir caydırıcılık yaratma girişimi olduğunu belirttiler. Tanınmış bir Arap gazeteci olan Ali Haşim de şöyle diyor. İran'ın amacı Siyonistlerin üzerindeki gökyüzünü füzeler ve insansız hava araçlarıyla kaplamaktı. Farklı hava savunma katmanları, Amerikan, İsrail, Ürdün, Fransız ve İngiliz sistemlerinin varlığına rağmen bunu yapabilmeyi başarmış oldu.
Gerçek vaat operasyonunun bilgileri, gizli yönleri ve sonrasındaki sonuçlar incelendiğinde elde edilebilecek şey bu eylemlerin bir savaş stratejisine değil, İran İslam Cumhuriyeti'nin savaş alanındaki önceki tüm denklemleri belirleyen kuralları çökertmeye yönelik organize bir siyasi stratejisine dayanmasıydı. Savaş alanındaki önceki tüm denklemlerin hükümdarı doğrudan İran sınırları içerisinden Siyonist rejimin son dönemdeki suçları ve cinayetlerine karşı savaş çığırtkanı ve kana susamış gaspçı rejimin liderlerine ciddi uyarıda bulunmak için uygun, orantılı, caydırıcı bir yanıt verilmelidir. Bu operasyon sonrasında yaşananlar ve Siyonist rejimin medya savaşı başlatamaması, ayrıca bu rejimin 19 Nisan'da İran'a yaptığı küçük düşürücü ve son derece önemsiz askeri operasyon, bu operasyonun amacına ulaştığını ortaya koydu.
Değerli dinleyiciler, medya savaşı hususunda Gerçek Vaat Operasyonu adlı programımızın sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde çocuklar ile ilgili iletişim becerileri ve onlar ile iletişim kurmasının önemi hakkında konuşacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Çocukların iletişim becerileri, çocuklarda başarılı sosyal ilişkilerin temelini oluşturan ve insanlar arasında samimi ve sıcak ilişkilerin oluşmasına yol açan becerilerdir. Bu becerileri öğrenmek çocuklar için çok önemlidir. Çünkü topluma girerken ve akranlarını tanırken güven kazanmalarına ve kendilerini önemli ve sevimli hissetmelerine yardımcı olur. Çoğu çocuğun sevdikleriyle iletişim kurmak için basit ve uygun yöntem ve stratejileri bilmesi gerekir. Buna rağmen çocuklardan bazıları uzun süre birlikte oynayabilir ve çalışabilir ancak birbirleriyle aktif olarak iletişim kuramazlar. Bu nedenle çocuklara ve gençlere iletişim becerilerinin öğretmesi çok önemlidir.
Çocukların iletişim becerileri sözlü ve sözlü olmayan iletişim becerileri olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Beden dili ve göz teması çocuklarda sözlü olmayan iletişim becerileri arasındadır ve jestleri, el ve ayak hareketleri, mimikleri, nasıl oturulacağını veya ayakta duracağını, yüz ifadeleri, başının durumu ve duruşunu kapsar. Göz teması kurmak, konuşma arzusunu gösterir. Selamlaşma, kendini tanıtma ve sohbet başlatma da çocuklarda sözlü iletişim becerileri arasındadır.
Çoğu çocuklar selamlama gibi kelimelerin yanı sıra değişen yüz ifadeleri, ses tonu, nasıl oturdukları veya ayakta durdukları gibi kelimeleri kullanmayarak arkadaşları ve akranlarıyla iletişim kurar. Birbirlerini selamlarken hangi kelimeyi söyledikleri önemli değil. Birbirlerini mutlu ve anlayışlı bir ses tonu ve yüzle selamlamaları önemlidir. Tipik olarak çocuklar ilk karşılaşmalarında kendilerini tanıtırlar ve ilgilerini ve iletişim kurma isteklerini birbirlerine isim vererek ifade etmeye çalışırlar.
Bu adımlardan geçtikten sonra çocuklardan birinin öne çıkması ve sohbet için ilginç bir konu açması gerekiyor. Bazen çocuklar konuşacak bir şey düşünemezler. Bu gibi durumlarda az önce yaptıkları iş ve faaliyetler hakkında basit bir soru sorabilirler. Konuşmanın başında onları birbirleriyle konuşmaya teşvik etmek için ilginç ve çekici olan bir konuyu gündeme getirmek gerekiyor.
Çocukların iletişim becerilerinin güçlendirilmesi önemlidir çünkü hiç şüphesiz yakın ve empatik arkadaşları olan çocuklar pasif ve izole çocuklara göre daha mutlu, daha sosyal ve daha başarılıdır.
Çünkü düşüncelerini, hayallerini, maceralarını, başarılarını ve hatta başarısızlıklarını onlarla paylaşabilir, bir arada olmanın ve onlarla birlikte olmanın tadını çıkarabilirler. Yakın arkadaşları kolay seçmeyen çocuklar her zaman bir köşede tek başlarına durup akranlarının oyunlarını izlemek zorunda kalırlar.
Bu nedenle çocuklara iletişim becerilerinin öğretilmesi anne babaların planlamaları gereken diğer eğitim süreçleri arasında yer alıyor. Çünkü çocukların ilk tanışmaları ve akranlarıyla olan arkadaşlıkları sosyal ilişkilerinin gidişatını derinden etkiler. Bu amaçla sohbetimizin devamında çocuklara iletişim becerilerini öğretmek için bazı yöntemlere değineceğiz.
Çocuğunuz biriyle konuştuğunda onu diğer kişilerin gözlerinin içine bakmaya ve etkili bir şekilde iletişim kurmak ve güven inşa etmek için onlarla konuşmaya teşvik edin. Ayrıca çocuğunuzun farklı duyguları taklit etmesine izin vermelisiniz. Mutluluk, öfke, umutsuzluk, heyecan, yaramazlık, tuhaflık, sinirlilik, yorgunluk, korku, tehlike ve benzeri duygular bu türdendir. Çocuklara duyguları öğretirken çocuğunuza sizi neyin mutlu ettiğini veya neyin üzdüğünü söylemeniz de çok önemlidir. Bu yüzden yanlış bir şey yaptıklarında kendimizi ciddiye almalı ve üzgün olduğumuzu söylemeliyiz.
Tahran Radyosu.
Çocuğunuzun duygularını sözlü ve sözsüz olarak ifade etmeyi, diğer insanlarla etkileşim kurmayı ve sosyal uyaranlara yanıt verme öğrenmesi gerekiyor. Çocuklarınızın doğru selamlamayı ve tepkiler göstermeyi öğrenmelerine yardımcı olun. Çocuklar başkalarıyla düzgün bir şekilde etkileşim kurmak, utancın üstesinden gelmek, tepkileri yönetmek ve doğru duyguları ifade etmek için yardıma ve rehberliğe ihtiyaç duyarlar. Çocuklarınızın konuşmakta, sorun sormakta ve ihtiyaçlarını, arzularını, inançlarını ve fikirlerini ifade etmekte özgür olduklarını bilmelerini sağlayın.
Yalnız bir çocuk dünyayla etkileşimde zorluk çekebilir. Çocuğunuza eşlik edin ve ona farklı durumlara maruz kalması ve farklı insanlarla tanışması için bir şans verin. Eğlence dersleri, oyun alanları, parklar ve spor aktiviteleri gibi onlara sosyalleşme fırsatı verin. Çocuklar diğer çocuklarla veya yetişkinlerle etkileşime girdiğinde kişiliklerinin temelini oluşturan bir dizi kişiler arası beceriler geliştirirler. Korkusuzca iletişim kuran ve duygularını ifade eden çocuklar yaşlandıkça karmaşık durumlarla başa çıkmaya daha hazırlıklıdır. Çocuklarınızın iyi iletişim becerilerini sürdürmelerine ve müzakere, problem çözme, sözsüz iletişim, atılganlık, pazarlık ve topluluk ve kalabalık önünde konuşma gibi beceriler geliştirmelerine izin verin.
Ebeveynler bir çocuğun farklı becerileri öğrenmelerinde ilk öğretmeni olduklarından dolayı çocuğuna farklı beceriler kazandırabilmeleri için farklı ortamlarda bu becerilerden yararlanabilmeleri gerekir. Bazı ipuçlarını bilmek çocuğunuzun iletişim becerilerini geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bu stratejilerden biri çocuğa yeterince fırsat vermektir. Bazı ebeveynler diğer kişi konuşmayı bitirmediğinde konuşmaya alışır. 5 ila 10 saniye kuralını kullanmak, çocuğunuza düşünmesi ve yanıt vermesi için bolca fırsat vermenin iyi bir yoludur. Ayrıca çocuğun hatalarını aşırı düzeltmemeye dikkat etmelisiniz. Çocuğunuzu tam yetişkin bir insan olarak muhatap almak önemlidir. Çocuğunuzla konuşurken göz teması kurun ve cevap vermesini bekleyin. Çocuklar anne babalarını taklit ettikleri için sizin konuşma ve sosyalleşme tarzınız çocuğunuza rol model olacağını unutmayın. Günümüzde çoğu ebeveyn televizyonu çocuklarını eğlendirmek için kullanıyor. Televizyonun açık olduğu süreyi sınırlamanız önerilir.
Senaryo oluşturma, spontane oyunlar, akranlar veya yetişkinlerle etkileşim, çocukların iletişim becerilerini geliştirmeleri ve gelişmeleri için iyi fırsatlar sayılır. Çocuğunuzun dil yapılarına ne kadar çok maruz kalırsa onları o kadar çabuk anlamaya ve benimsemeye başlar. Çocuğunuza kitap okurken ona kitaptaki resimleri gösterebilir, resimleri açıklayabilir ve sizinle konuşmaya teşvik edebilirsiniz. Bu çocuğun hayal gücünü arttıracaktır. Aynı zamanda onu dilin, cümlelerin ve kelimelerin yapılarıyla tanıştırır. Çocuklara açık uçlu sorular sorun. Bu uzun sorular ve cevaplar çocuğunuzun düşünmeye ve tartışmaya başlamasına neden olacaktır.
Ayrıca özellikle çocuğunuz küçükken kelimeleri ve cümleleri tekrarlaması gerekir. Öğrenmenin sırrı tekrardır ve bu sayede çocuklar ifade ve iletişim becerilerini geliştirebilirler. Ayrıca çocukla ilgili kararlar vermeye çalışırken veya yaptığı yanlışlar konusunda onu uyarmaya çalışırken çocukla konuşmak için zaman ayırın ve onun bakış açısını sorun. Ardından nedenini belirterek sonuca varmaya çalışın. Bu noktaya dikkat etmek çok sabır ister ama uzun vadede olumlu bir etkisi olacaktır. Çünkü onun ifade sanatını güçlendirmesinin yanı sıra akıl yürütme, tartışma, empati kurma ve diğer sosyal becerilerinin şekillenmesinde etkilidir.
Ergenlerin ebeveynlerinin de ergenlerin iletişim becerilerinin farkında olmaları ve ergenlerini eğitmeleri gerekir. Çünkü bu ergenlerle olan ilişkilerimizin kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Örneğin aktif dinleme becerisine sahip olmak, yalnızca insanların söylediği kelimeleri dinlemekle kalmayıp, aynı zamanda özel olmayan davranışlarıyla yansıttıkları duyguları anlamamızı sağlayan bir beceridir. Her ikisi de iletilen genel mesajı anlatmakta önemlidir. Bu beceri karmaşıktır ve tekrar tekrar alıştırması yapılması gerekir.
Kendine güvenme ve özgüven, kendini doğrudan güvenle ifade edebilme veya başkalarının haklarına ve sosyal durumlarına ve konumlarına saygı duyarak düşüncelerini, duygularını veya duyularını ifade edebilme yeteneğiyle karakterize edilen bir ilişki tarzıdır. Cesaret, kişinin benlik saygısını ve özgüvenini etkiler. Bu nedenle ergenlerin cesaret pratiği yapması şüphesiz çok faydalıdır. Bu, bir koç veya terapistle sağlanan bir eğitim programı aracılığıyla kazanılabilen karmaşık bir beceridir. Ancak cesaretin bazı yönleri evde ve okulda basit çalışmalar ve alıştırmalarla öğretilebilir. Belki de en önemli şey gençlere haklarını talep etmede, soru sormada, sohbet başlatmada, fikir ve duygularını ifade etmede yanlış bir şey olmadığına dair güvence vermektir. Diğer insanlara saygılı bir şekilde hayır demekte yanlış bir şey yoktur.
Bu alandaki bir diğer önemli eğitim girişimi duygusal öz farkındalık uygulamasıdır. Neden belirli bir duygusal yaklaşıma sahip olduğumuzu anlamak ve bu duyguları nasıl yöneteceğimizi bilmek, İster kendi kendine motivasyon olsun, ister başkalarını tanıma veya empati kurma yeteneği olsun, hayatımızın her alanında ve başkalarıyla iletişim çok önemlidir. Bunu bilmek gerekir. Söylediklerimize ek olarak ifade tarzı her zaman çok önemlidir. İnsan davranışının sözel olmayan yönlerinde göz teması, ses tonu, yüz ifadeleri, hareketler, sosyal mesafe, dil ve vücut pozisyonuna dikkat edilmelidir.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evreng.
Muhterem dinleyiciler, Heft Evreng adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen 2-3 bölümde olduğu gibi bu bölümde de Lori müziğine dair sohbetimizi sürdüreceğiz ve bu bölgenin önemli çalgıcılarıyla tanışacağız.
Bu bölümde Mir Nevruzi adlı güzel Lori parçası ile başlayacağız.
شیرین سرکشیم بود ریزنه من از میرام به بازار نمایه اره شیرین بیایم نمشستم من از میرام به خورس تلایی
Lori müziğinde enstrüman müziğin özel bir konumu vardır. Adından da belli olduğu gibi bu müzik yerli çalgılar kullanılarak yöresel çalgıcılar tarafından icra edilir. Bu tür müziğin makamları şunlardan ibarettir. Sevinç makamları, yas makamları, yarisanın mezhebi makamları, destansı makamlar, özlem ve aşk makamları.
Lori müziğinde zurna çalgısı, dohol, tal, kemançe, tombek, tembur ve yaygın geleneksel çalgılar dahil olmak üzere farklı çalgılar kullanılır. Bu arada kemança diğer kavimlerin çalgılarından temel farka sahip tek çalgıdır.
Bu diyarın kavimleri arasında tal olarak bilinen Lorestan kemançesi kendine özgü görünüşsel özelliklere sahiptir. Bu çalgı İran platosundaki diğer türleri gibi arşe, çanak, post ve saptan oluşuyor. Tek farkı çanağının arkasının açık olması ve tellerinin de 3 adet olmasıdır. Çalgının bu yapısal modeli bu diyarın halklarının ses ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmıştır ve tarih boyunca da evrim geçirmiştir. Örneğin bu çalgının çanağının arkasının açık olmasının nedeninin gelenekle ovada ve üstü kapalı yerlerin dışında çalgıcılık için çok uygun olan yüksek dinamiğe sahip daha fazla ses üretebilmek olduğu anlaşılabilir.
Lorların evlerinin birçoğunda kemençe olduğunu, öyle ki aile üyelerinden en az bir üyesinin kemençe çaldığını, bu durumun da bu çalgının icra tekniklerinin ilerlemesine neden olduğunu bilmek ilginçtir.
Tahran Radyosu.
Şimdi Muhammed Mirzavend'in seslendirdiği Daye Daye müziğindeki Himmet Ali Salim'in kemençe çalımını dinleyeceksiniz.
Duyduğunuz müzik merhum Himmet Ali Salim'in çalgıcılığıyla icra edildi. O Hürrem Abadlı bir kemançe üstadıydı ve 15 yaşından itibaren kemançeyi öğrenmeye başladı ve kısa sürede çalgıcılıkla ilerledi ve müziği de kendi mesleği haline getirdi. Bu sanatçı kendi yaşamı boyunca müzik alanında her biri Lorestan müziğinin iftihar sebeplerinden biri sayılan önemli çıraklar yetiştirdi. Bu bireylerin en önemlileri arasında Pirveli Kerim'i, Ali Rıza Hüseyinhani ve Himmet Ali Salim'in oğlu Hüseyin Salim gibi üstadlara değinilebilir. Himmet Ali Salim 1997 yılında 79 yaşındayken vefat etti. Lore müziğindeki önemli çalgılardan bir diğeri de zurnadır. Zurna bir İran antik üflemeli çalgıcısıdır ve ahşaptan yapılıyor. Hem zurna hem kerna borazan anlamına gelir ve muhtemelen İngilizce horn sözcüğüyle beraber aynı köktendirler. İlkel Hint-Avrupa kavimleri arasında bu çalgı hayvanların boynuzuyla yapılırdı. İşte bu yüzden bu adla adlandırılmıştır. Tabii şimdiki zurna ilkel boynuz borazanlardan çok daha gelişmiştir. Ancak üflemeli ya da boru çalgıları ailesine bir üyesi sayılır.
Lore müziğinde kullanılan çalgıların bir diğeri de doholdur. Bu çalgı iki taraflı büyük bir vurmalı ve davulumsu çalgıdır ve her iki tarafına inek veya manda derisi geçirilir.
Şimdi Şamirza olarak bilinen merhum Muhammed Muradi'nin zurna çalımıyla icra edilen Sevar Bazi adlı güzel bir parçayı dinleyeceksiniz.
Thank you.
Şamirza'nın zurna çalımıyla Savar Bazi parçasını dinlediniz.
Şamirza zurnacıydı ve Lorestan musikisinin ünlü şahsiyetlerinden biriydi. O İran'da ve başka ülkelerde birçok konser icra ederek birçok başarı elde etti. O 1991 yılında program icra etmek için Fransa'nın Avignon Festivali'ne davet edilmişti. Bu festivalde ona Okyanus'un İncisi lakabını verdiler. O yaşadığı sürece İran'daki en büyük zurnacıydı. Şamirza 69 yaşındayken hayata veda etti.
Lore müziğindeki dikkate değer çalgılardan bir diri de temburdur. Tembur, telli bir çalgıdır. Bu çalgıda teller uzun bir sap ve bir çanak üzerinden geçer ve parmakların vuruşuyla ses üretir. Tembur, pençe ile çalınır ve bu kendisi tembur, setar ve yöresel dutar arasındaki aile ilişkisini bir delildir. Bunlar da parmakla ses çıkarır.
Şimdi Süleyman Mire'nin sanatçılığıyla tembur solosunu dinleyeceksiniz.
Değerli dinleyiciler, Haft Evren adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizi internet sitemiz www.parsude.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi e-posta adresimiz turkish@ws.irib.ir'e gönderebilirsiniz.
Sohbetimizi Loru Şane Şaki dansı müziğiyle sonlandırıyoruz. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'in Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ı tanımak, peygamberlerin ve evliyaların özelliklerini, gayb aleminin sırlarını, beşeri toplumlara hakim olan gelenekleri bilmek, insanı ve akıbetini tanımak ve öğrenmek bağlamında en yüce ilahi marifi ve geçmişlerimiz ve geleceklerimizle ilgili gaybi haberleri içerir. Bu semavi kitap ayrıca beşeri ihtiyaç duyduğu ebedi saadet ve mutluluğa kavuşturacak sosyal, hukuki, iktisadi ve siyasi düzenleri de içerir.
Tüm bu özelliklerin yanında Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah'a bağlı olması, bu ilahi kitaba sıradan düşüncelerin çok çok ötesinde bir azamet kazandırır. Ve bu kitap insan cismini ve ruhunu etkileyecek birçok bereket ve özel tesiri kapsar. Nitekim Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da şöyle buyuruyor: Yüce Allah kendi kelamında tecelli eder ancak insanlar onu göremez. İşte bu yüzden İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyti insanları Kur'an-ı Kerim marifiyle tanıştırarak her insanın kendi kapasitesine göre bu ilahi kitabın azametini idrak etme zeminini hazırlamaya çalışmış ve böylece ebedi saadet ve mutluluğa kavuşmaları için Kur'an-ı Kerim'in hayat veren marifinden yararlanmanın ön hazırlığını yapmıştır. Bugünkü sohbetimize özel olarak İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyti'nin Kur'an-ı Kerim azameti hakkındaki vecizlerinden bazı bölümleri sizlere aktarmaya çalışacağız.
Kur'an-ı Kerim'in özel bir azameti vardır. Çünkü bu sözlerin sahibi Yüce Allah, kuryesi Hak Teala katının has meleklerinden Hazreti Cebrail ve muhatabı Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed-i Mustafa ve bu ilahi kitabın müfessirleri, öğretmenleri ve ehl-i beyt fertleridir. Görüldüğü üzere Kur'an-ı Kerim azametine müdahil olanların tümü yine azamet açısından emsalsizdir. Ve işte böylece bu şerefli ve azametli kitabın en önemli risaleti insanları hidayete erdirmek ve onlara yol göstermektir. Kur'an-ı Kerim bu risaletini tüm şartlarda ve beşeriyetin yaşamının tüm devrelerinde ve hatta en karanlık dönemlerde sürdürür. Toplumda hiçbir aydınlık noktası bulunmazken, insanlar bir tek emin rehber bulamazken, Kur'an-ı Kerim bütün insanları saadet ve kemale doğru hidayete erdirebilir ve adeta İnsanın elinde bir meşale gibi gideceği saadet yolunu aydınlatır.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Ne zaman fitneler, karanlık geceler gibi size sardığında hemen Kur'an-ı Kerim'e yönelin. Kim bu semavi kitabı karşısına alırsa onu cennete doğru yönlendirir ve kim bu kitaba sırt çevirirse onu cehenneme gönderir. Kur'an-ı Kerim en iyi yolu gösteren rehberdir.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim içinde karanlığa yer olmayan nurdur. Bu yüzden eğer biri Kur'an-ı Kerim marifini öğrenmek için çaba harcar ve bu yolda seçkin bir yöntem, yani Kur'an-ı Kerim ve onu insanlara sunan Hazreti Muhammed ve Pak Ehl-i Beyti'nin belirlediği yöntemi izlerse mutlaka hidayete erer ve asla karanlığa düşmez. Buna göre İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce Allah hidayete erdiren bir kitap nazil etti ve içinde iyilikleri ve kötülükleri beyan buyurdu. O zaman iyi yolu izleyin ki hidayete eresiniz ve kötülüklerden uzak durun ki doğru yolu izleyesiniz.
Kur'an-ı Kerim'in azametinin bir boyutu da kendisinden önceki ilahi kitaplarda eski peygamberlere nazil olan tüm marifi kapsamasıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim tüm ilahi kitapların nihai ve en mükemmel şeklidir. Ve bu kitabın içeriği kendinden önce gelen kitapların içeriğinden kopuk değildir. Kur'an-ı Kerim ister reddettiği hükümler, ister onayladığı hükümler olsun, kendinden önce gelen tüm semavi kitapların hükümlerini kapsar. Bu özellik Kur'an-ı Kerim marifinin diğer semavi dinlerin izleyenleri tarafından benimsenmesini kolaylaştırır. Yüce Allah Yunus suresinin 37. ayetinde şöyle buyuruyor. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden önceki doğrulayan ve o kitabı açıklayandır. Ondan şüphe yoktur. O alemlerin Rabbindendir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed de bu meale işaretle şöyle buyuruyor. Uzun sureler Tevrat'ın yerine bana verildi ve İncil'in yerine de yüzlü sureler ve Kur'an-ı Kerim bizzat semavi kitapların şahidi ve onlara musallattır.
İmam Ali Aleyhisselam Nehcül Belâğa adlı kitapta Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim dış yüzü güzel ve iç yüzü derindir. Acayipleri sonsuzdur. İçindeki sırlar son bulmaz ve cahilliğin karanlığı ondan başka hiçbir şeyle bertaraf olmaz. Kur'an-ı Kerim'in bir dış yüzü ve bir de iç yüzü vardır. Kur'an-ı Kerim'in dış yüzü genel görüntüsü ve iç yüzü de özel görüntüsüdür. Kur'an-ı Kerim'in dış yüzü dala ve iç yüzü köke benzer. İmam Bagır Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in iç yüzü hakkında Allah Resulü'nün değerli sahabelerinden Cabir bin Abdullah Ensari'ye şöyle buyurur. Cabir, Kur'an-ı Kerim'in iç yüzü vardır ve iç yüzünün de bir iç yüzü vardır. Ey Cabir, Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şey beşeri akıl ile tefsir edilemez. Zira ayetin başı bir şeyle ilgili olabilir ve sonu başka bir şeyle. Kur'an-ı Kerim çeşitli boyutları olan sürekli kelamdır.
Ehl-i Beyt imamlarından Hazreti Zeynül Abidin aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle buyuruyor. Yüce Allah'ın kitabı dört şey içerir. İbareler, işaretler, incelikler ve hakikatler. İbareler tüm insanların anlamasına uygundur. İşaretler ise has ve bilge insanlara özgüdür. İncelikler evliyalara ve hakikatleri de ilahi peygambere özgüdür.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Arzu ettiğiniz takdirde bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Tahran Cuma namazı hatibi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin milletin güçlü kolları olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Afrika kıtası ile ilişkilerin geliştirilmesini İran İslam Cumhuriyeti'nin önceliklerinden biri olarak değerlendirdi. Çin Savunma Bakanı, Siyonist rejime karşı İran'ın meşru yanıtına destek verdi. İran İnsan Hakları Merkezi, Amerika'nın insan hakları konusunda yorum yapma yetkisinin olmadığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani, Beyaz Saray'ın insan hakları konusunda yorum yapacak ahlaki yeterliliğe sahip olmadığını belirtti. Bernie Sanders, X hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'nun Gazze'deki politikalarını eleştirdi. Irak derinleşi Hayfa Limanı'na İHA saldırısı gerçekleştirdi. Yemen Silahlı Kuvvetleri, Yemen'in Sade semalarında bir Amerikan MQ-9 insansız hava aracını hedef alarak düşürdü. Amerika Başkanı Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi ertelendi ve İran, Özbekistan'ı yenerek Asya Futsal finaline yükselmeyi başardı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader shagoto janacchi.
এখন শুনবেন সূরা আলে ইমরানের এক থেকে চার নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত ও তর্জমা।
আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আলিফ লাম মিম। আল্লাহু লা